Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Ünsal Sözbir. Yine bir ekonomi gündemi başlığıyla karşınızdayız. Radyoların yoğun dinlendiği akşam saatlerinde artık büyük çoğunlukla arabasını kullananların dinlediği bu saatte ekonomi anlatmaya çalışacağız. Bugün misafirim yok. Yoğun trafiğe kurban gitti misafirlerim. Dolayısıyla bugün belirlemiş olduğum belli başlıklarla ekonomi gündemini ele almayı hedeflemekteyim. Öncelikli olarak bugünlerde bize en yoğun sorulan şey soru, belirsizlik ortamında biz işlerimizi nasıl yöneteceğiz? Belirsizlik dediğimiz hadise sadece bize ait değil, belki de son 10 yılın, 15 yılın hatta İngilizce VUCA çağı dedikleri bir dönemi yaşıyoruz. VUCA İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan bir şey, ifade. Yani oynaklığın, belirsizliğin, kompleks ya da kargaşanın yine belli olmayan, netleşmemiş şeylerin bir araya gelmesinden oluşan, baş harflerinden oluşan bir kelime. Dolayısıyla VUCA çağında ne kastediliyor? Bir taraftan yani sadece piyasalar değil, insanların, ülkelerin, ekonomik ilişkilerin kompleks hale geldiği, iç içe hale geldiği ama belirsizliğin de bir o boyutta olduğu, oynaklığın bir o boyutta olduğu bir dönemden bahsediliyor. Yani çok basit olan ilişkiler artık kompleks hale geldi. Hele gündemimiz ekonomi ise, ekonominin temelinde ticaret vardır. Ticaretin alan, veren ve bu işin sonunda insanların elde ettiği rakamsal getiriler söz konusudur. Ama bu VUCA çağına girdiğimizde o kadar çok belirsizlikten kaynaklanan olumsuzluklar var ki artık insanlar kendi ticaretlerinin sonucunu çok net bir şekilde ortaya koyamamak gibi bir şeyle karşı karşıyalar. Yani daha önceden çok basit alım satıma konu olan nesneler şimdiki finans mühendislikleriyle ya da işin içerisine farklı enstrümanları katarak o kadar kompleks, o kadar anlaşılmaz bir hale geldi ki artık o işleri yapmak için uzmanlardan destek almak zorundayız. Dolayısıyla böyle bir dönemi yaşıyoruz şu an. Bu dönemde bireyler olarak bizler ne yapacağız? İşletmelerimizde ne yapacağız? Bunların hepsinin oturup derinlemesini boylu boyuna ele alması gerekiyor. Soru cevap kısmında tabii bir konuğum olmadığı için şu an soruları kendime sorup cevaplamak gibi bir durumla karşı karşıyayım. O da problem değil. Onu da bir şekilde yine VUCA çağının bir yansıması olarak ele almak şeklinde değerlendirebiliriz. Şimdi belirsizlik ortamında ekonomi nasıl etkilenir sorusunu öncelikli olarak sorduğumuzda birinci başlık, yani burada eğer siz bilgi akışına, veri akışına hakim değilseniz dolayısıyla önümüze çıkacak olan işte yeni şartların fırsat mı olduğunu, tehdit mi olduğunu tam net bir şekilde ortaya koymak mümkün olmayabilir. Şöyle izah edeyim. Yani bugün işte piyasalara düşen haberler var. Sabahleyin kalkıyorsunuz. Kendi bireysel ya da ticari işletmeniz var. Gelen haber akışları var. Yani dünyanın muhtelif yerlerinden işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şunu söyledi. İşte Japonya Merkez Bankası şu açıklamayı yaptı. Ya da işte İngiltere'de şöyle bir hadise oldu. Şimdi bu haber akışlarının, veri akışlarını eğer biz yeterince derinlemesine hakim değilsek dolayısıyla gelecek olan tepkiyi bilebilme şansımız otomatik olarak ortadan kalkıyor. Ve gözümüzü bunun piyasalara olan yansımasına bakıyoruz. İlk algımız itibariyle yani lehe gibi görünen bir açıklamanın biraz detaylar gelmeye başladığında haber başlıklarına çekilen şekilde değil de daha derinlemesinde haber başlığına çekilme biçiminin tam tersi olabilme ihtimali karşısında sizin pozitif etkileneceğini zannettiğiniz bir şeyin negatif etkilenebilme ihtimali kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla belirsizlik dönemlerinde ekonomiyi yönetmek, işletmeyi yönetmek, birey olarak ekonomi içerisinde doğru kararlar alarak bunları isabetli sonuçlar elde edebilmek giderek zorlaşmakta. Peki böyle zamanlarda ne yapılmalı? Yani en önemli soru bu. Özellikle piyasaların işleyişinde akan bilginin doğruluğu, onun hangi sonuçlara etki edeceği ki yani bu kimyasal bir formül değil. Bazen gelen bir haber yani insanların psikolojisinde alışıldığın dışında etki yapabilir. Yani siz lehe bir habermiş gibi düşünürsünüz bunu. Fakat onun insanlar üzerindeki genel psikolojik yansıması olumsuz olabilmekte. Dolayısıyla tepkiler başlangıçta lehe gibi olurken daha sonra ilerleyen saatlerde ya da zamanda terse dönebilme ihtimali kuvvetle muhtemel. Böyle zamanlar işte bizim en fazla bireysel anlamda ya da işletmeler olarak en fazla kayıplara uğradığımız dönemler. Bu böyle zamanları atlatabilmenin yolu sakin kalabilmekten geçiyor. Yani gelen her habere hemen tepki vermek, onunla beraber aksiyona geçmek kuvvetle muhtemel bizi daha sonra pişman olacağımız, istemeyeceğimiz alanlara çekme ihtimali var. Yani tek bir kaynaktan değil, muhtelif kaynaklardan teyit ederek ama olabildiğince de kendimizi sakin tutarak böyle zamanlarda karar vermemiz lazım ki bugünlerde bunun en yoğun görüldüğü şey döviz piyasalarında yaşamış olduğumuz oynaklık. Şimdi döviz piyasaları sadece bizim kontrolümüzde olan bir hadise değil, adı üzerinde zaten. Farklı ülkelerin paralarının birbiri karşısındaki ilişkisi. Kur savaşları yaşanıyor şu an. Kurlar üzerinden ülkeler birbirlerine ayar veriyorlar. Büyük ekonomiler kurlar üzerinden kendilerine gelecek olan kaynağı ya da kendisinden çıkacak olan kaynağı belirliyor. Dolayısıyla bizim tek başımıza dünyanın geri kalanını etkileme şansımız olmadığına göre ortaya çıkan bütün haberleri, bütün iletişim kanallarından gelen verileri değerlendirme zorunluluğumuz var. Bu verileri ne kadar efektif değerlendirebilirsek, bir o kadar da sakin kalabilirsek, bunun bizim üzerimizdeki etkilerini, yani olabilecek olumsuz etkilerini minimum seviyeye çekebiliriz. Eğer bir lehe durum söz konusuysa, biz bundan faydalanmak gibi bir durumumuz varsa da bunu maksimum düzeye çekebilme şansımız var. Böyle zamanlarda dikkat edilmesi gereken en temel unsurlardan bir tanesi de yoğun bir bilgi kirliliği. Yani o kadar çok birbiriyle çelişen bilgiler havalarda uçuşuyor ki hele bu sosyal medya ile beraber bilginin sadece bilgi olmaktan çıkıp bir de yorumlanarak hüküm cümleleriyle karşı tarafa aktarıldığını düşündüğümüzde böyle zamanların en büyük problemi yoğun bir bilgi kirliliği. Bu bilgi kirliliği içerisinde doğru olan ne, gerçekten ortaya çıkacak olan ne ve onun yansımaları ne konusunun iyi değerlendirmesi gerekir diyorum. Belirsizlik konusunda ana hatlarıyla bunu söyledikten sonra peki bu böyle zamanların yani yansıma itibariyle hiç mi pozitif tarafı yok, hiç mi lehe olan tarafı yok? Bu sorunun cevabına baktığımızda da finans teorisinde ya da ekonominin finans tarafına bakan tarafta bütün oyuncuların yani bireylerin, işletmelerin, ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörlerin her bilgiye doğru ve gerçek bilgiyle ulaştıklarını, her gelen datayı en rasyonel şekilde değerlendirdiklerine dair teoriler var. Bu teorilerin zaman içerisinde geçerli olmadığı, özellikle bu belirsizlik zamanlarının arizi gibi görünen, yani geçici gibi görünen bu belirsizlik zamanlarının artık günümüzde sürekli hale, yani istisnanın asıl hale geldiği bir dönemde gelen bu verilerin herkes tarafından doğru algılanacağı, doğru kabulleneceğine dair olan algıda tabii ciddi değişiklikler oldu. Özellikle son zamanlarda asimetrik bilgi dediğimiz, yani herkesin sahip olmadığı ya da herkesin duyduğu ama arka tarafında başka dinamiklerin olduğu bilgiler üzerinden gidilen bir süreç var. Dolayısıyla asimetrik bilginin en üst seviyede olduğu da bir dönem yaşıyoruz. Yani iletişim kanallarının çok kuvvetli olması, görüntü itibariyle her türlü bilgiye ulaşabileceğimiz gibi bir anlam verse de kuvvetli bu işi iyi yapanların, bu işte uzman olanların manipüle edecekleri, yönlendirecekleri kanallar haline de döndüğünü bir gerçek olarak kabullenmemiz lazım. Dolayısıyla en başta söylediğim gibi eğer biz ekonomi içerisinde, gündemimiz ekonomi olduğu için ekonomi içerisinde doğru adımlar atmak istiyorsak her gelen dataya evet kulaklarımızı açalım. Ama her gelen data üzerinden, bilgi üzerinden de hemen harekete geçmeyelim. Çünkü 5 dakika sonrasında, 10 dakika sonrasında gelecek başka bir bilginin o ana kadar kısmen açıklandığı için hakim olmadığımız başka bilginin ama başkalarının da sahip olduğu bir bilginin gelip bizim almış olduğumuz pozisyonu bambaşka bir noktaya çevirme ihtimali var. Dolayısıyla bu dönemler çok bilgileneceğimiz ama hareket ederken olabildiğince sakin kalabileceğimiz bir dönem. Kendimize sorabileceğimiz bütün soruları sorup O soruların sonunda mantığımız ve yüreğimiz eğer kanaat getirdiyse orada hareket edeceğimiz bir alan. Burada tabii uzmanlardan olabildiğince faydalanmak gerekiyor. Bilenlerle, gerçekten bilenlerle oturup enine boyuna tartışılması gerekiyor. Geçtiğimiz haftalar tam bu söylemiş olduğum, genel çerçevesini çizmiş olduğum anlamda aşağı yukarı bütün piyasaların, bütün ekonomilerin çokça hareketlendiği, gelen bilgilerle çokça oynadığı bir dönem yaşadık. Şu an baktığımızda bir taraftan işte Kuzey Kore yavaş yavaş ateşi sönmekle beraber Kuzey Kore'de sanki bir savaş hazırlığı, işte Japonya bir taraftan hazırlık yapıyor. Amerikan askeri düzeni ya da işte savaş gemileri pozisyon alıyor, savaş pozisyonu alıyor. Ama öbür taraftan baktığınızda işte Pasifik ülkelerinin, Amerika'nın içinde bulunduğu, bütün uzak doğu ülkelerinin bulunduğu bir ekonomik toplantı yapılıyor ve orada gördüğümüz kadarıyla işte dünyanın iki büyük ekonomisi Amerika ve Çin karşılıklı birbirlerine gövde gösterisinde bulunuyorlar. Dolayısıyla görüntü itibariyle baktığımızda işte bir yakında da bir yansıması var. Özellikle Suudi Arabistan'da siyaseten yapılan bazı hareketlerin arkasından İran'la alakalı, arkasından Lübnan'la alakalı, işte Suudi Arabistan-İsrail yakınlaşmasıyla alakalı ortaya çıkan datalar, yani görüntü itibariyle sanki hemen arkasından ciddi büyük olumsuzlukların olacağı gibi bir hava veriyor. Fakat bir adım ötesine geçiyorsunuz. Bunların yani olmasının iki taraf içinde ya da tarafların hepsi içinde çok anlamlı olmadığını, bunların bir karşılıklı güç gösterisi ama uzun vadeli sonuçların olabileceği konular olduğunu fark ediyorsunuz. Sonra da bunun ekonomiye yansımaları tabii. Yani normalde baktığınızda iki petrol üreticisi olan ülkenin, Suudi Arabistan ve İran'ın bir savaş ihtimali, ki hiç temenni etmeyiz, Allah göstermesin, netice itibariyle her iki tarafta Müslüman olan insanlar. Dolayısıyla burada oluşabilecek bir olumsuzluk ülkeleri ve coğrafyayı ve İslam alemini çok ciddi zedeleyecektir. Yani uzun yıllara varan ciddi husumetlerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Böyle bir şeyde normalde savaş ihtimalinde beklenti olumsuzluk yani nedir? İşte savaşı finanse etmek için petrol satışlarının arttırılacağı ve petrol fiyatlarının düşeceği noktasında. Yani ilk anda insanın algısı bu şekilde işliyor. Fakat bakıyorsunuz petrol fiyatlarında yukarı doğru bir hareketlenme var. Çünkü bu işi netice itibariyle büyük resime baktığımızda dizayn eden çerçevenin aslında niyetinin petrol fiyatlarıyla ya da şeyi aşağı çekmek değil, başka bir taraftan siyasi gücünü arttırmak olduğunu görüyoruz. Yani yine bu belirsizlik çağında bütün aktörlerin, ister bu devletler bazında olsun, ister işletmeler bazında olsun, ister de şahıslar bazında olsun, herkesin birbirine yoğun bir şekilde ayar vermeye çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dönemde petrol fiyatlarının yukarı gitmiş olması, altın fiyatlarının aşağı gelmemesi, biraz hatta yukarıyı zorlamış olması, dolar-euro dengesinde işte Amerika'nın son dönemde göstermiş olduğu işte güçlü adımlarla doların euro lehine değer kazanmış olması, aleyhine değer kazanmış olması. Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda yani önümüzdeki dönemde her haberin, atılacak her adımın farklı yansımaları olacaktır. Bu dışarıdan gelen taraf. Bir de içeriden gelen taraf var. Özellikle ekonomimizin yönetimiyle alakalı son yıllarda farklı datalar geliyor. Bir taraftan sanayi üretiminde inanılmaz büyümeler var. Ekonominin genelinde büyümeler var. Öbür taraftan büyüyen ekonomide normalde aşağı gelmesi beklenen işsizlik oranında artış var. Enflasyonda uzun bir aradan sonra ilk defa çift hanelere geçme var. Ve buradaki iç haberlerin, özellikle Türkiye'nin geleceğiyle alakalı söylenecek sözlerin, dışarı ve içerideki haberlerin önemini görüyoruz. İşte Amerika'da görülmekte olan bir davanın, o davaya bağlantılı olarak bir bankanın ne olacağıyla alakalı, onunla alakalı herhangi bir kararın alıp alınmayacağıyla alakalı atılacak adım, bir bakıyorsunuz sizin borsanızı allak bullak edebiliyor. Yani o davaya konulan ya da ismi geçen bankayla alakalı normalde böyle bir haber geldiğinde yani aşağı olması gereken hareketin bir bakıyorsunuz gelen küçük yeni bir haberle beraber bambaşka bir noktada prim yapan bir hale geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla haberleri değerlendirirken altını döne döne çiziyorum. Yani sakin kalmak, sakin olabilmek, o sakinlik içerisinde değerlendirmek doğrudur. Ve özellikle kaynağından emin olmadığımız, yani değerlendirmesi konusunda emin olmadığımız haberleri ele alırken, onlara yönelik işlemler yaparken, pozisyon alırken daha dikkatli olmamız gerektiği. Şimdi ekonomideki gelişmeleri değerlendirdiğimizde son zamanlarda özellikle İstanbul'da yaşayan herkesin gördüğü yoğun bir şekilde çünkü lansmanı yapıldı. İngilizce baş harfleriyle GPAS denen bir organizasyon yapıldı. Nedir GPAS? İşte İngilizcesini söylemeyeyim. Global katılım sistemi diyebileceğimiz faizsiz finans sisteminin ele alındığı çok ciddi bir toplantı. Ben 30 yıldır iş dünyasının içerisindeyim. İlk defa bu kadar büyük, özellikle faizsiz ekonominin, faizsiz finansmanın tartışıldığı, ilk defa bu kadar büyük bir organizasyon gördüm. Organizasyon Cumhurbaşkanlığımızın himayesi altında MÜSİAD, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve arkasında Odalar Borsalar Birliği'nin bulunduğu geniş bir sponsor çerçevesinde ele alınmış, değerlendirmiş bir organizasyon. 2 gün boyunca gayet güzel oturumlar oldu. Ben özellikle finans sektöründen gelmiş olmaktan dolayı ve bu konunun içerisinde yıllarca bazı şeyleri anlatma noktasında olayların detayını bilen kişi olarak çok faydalı oturumlar gördüm. Yani katılımcılar çok doyurucuydu. Uluslararası bu anlamda söz söyleyebilecek çok geniş katılımcı kitlesinin olması hem konuşmacı olarak hem dinleyici olarak. Dolayısıyla bu 2 günlük katılım finansın değerlendirildiği organizasyonda çok faydalı şeyler duyduk, gördük. Nedir katılım finans diye sorduğumuzda şimdi Türkiye'de katılımla başlayan finans uzantılı olan katılım bankacılığı var. Buradaki çerçeve sadece katılım bankacılığıyla sınırlandırmış bir çerçeve değil. Çünkü öyle davrandığımızda, öyle baktığımızda hadiseye bu organizasyonun özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın himayesindeki Cumhurbaşkanımızın zaman zaman çıkıp özellikle işte faizsiz finansman modelinin yüzde olarak henüz daha ekonomi içerisinde çok düşük paya sahip olmasından dolayı sistemlerinin, serzenişlerinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oranın büyümesi gerekli. Yani Türkiye'nin hem kendi iç dinamikler açısından hem de kültürel ve coğrafi özellikler açısından çok daha büyük hacimlere ulaşabilecek bu alanın maalesef şu an yansıyan haliyle tatmin edici olmadığını defaatle Cumhurbaşkanımız da söyledi. Bu işle ilgilenen herkesin de gündeminde var olan bir konu. O zaman şöyle bir soruyla tekrar gelelim. Katılım finans sistemi toplumun neresine hitap ediyor? Ne kadarına hitap ediyor? Yüzde kaçlık kesim katılım finansmanıyla ilgilenen, bu sistemle ilgilenen? Yine bu organizasyonda yapılan bir açıklama oldu. Bir anket değerlenmesinden bahsedildi. Katılımcılar yanlış hatırlamıyorsam 4000 kişilik bir ankete katılan sayısı üzerinden katılım finans sisteminden bahsedildiğinde sadece %2'lik kısmın bu konuyu bildiği, geri kalan insanların, Türkiye'de yaşayan geri kalan insanların, bunu bir örnekleme modeli olarak düşünün lütfen. Yani tek başına mutlak bağlayıcı değildir. Belki oran %2 değildir de %3'tür, bilemiyoruz ama bir gerçeklik var. Yani dini hassasiyet noktasında baktığımızda en azından resmiyette halkının %99'u Müslüman olan bir ülkede dinin de öngördüğü bir finansman modelinden insanların haberdar olma oranının %2'de olması oturup düşünmesi gereken bir hadise. Demek ki bu işi yapanlar, geçmişte ben de bu işi yaptım, yeterince anlatamamışız biz bunu. Yani halkın geniş kitlelerinin ulaşabileceği bir alana biz gitmemişiz. Özellikle hep övündüğümüz bir şey var, nüfusumuzun önemli bir kısmının genç olması, ortalama şu an yaşımızın 28-29'lar civarında olması. Dolayısıyla genç bir nüfusa hakimiz. Genç insanlar teknolojiyle beraber birçok şeyin hızlı kullanımından yanalar. Biz eğer katılım finansmanın, yani %2'lik bir haberdar olmadan bahsediyorsak, biz genç nüfusa henüz katılım finansmanın ne olduğu konusunda yeterince bilgi aktaramadığımız gibi bir anlam çıkıyor. Uygulamalar tabii önemli. Yani bunu zaman zaman dini konularda da yaşıyoruz. Yani özellikle Müslümanların en büyük önündeki açmazlardan bir tanesi. İslam dininin hakim olduğu, sahip olduğu değerler, incelikler, arkadaki kültür, 1500 yıla varan uygulamalar. Bir de onun uygulayıcıları. Şimdi uygulayıcılara baktığınız zaman asıl onun arkasındaki yani bir din olarak, bir yaşam biçimi olarak onun net ifade edilemediğini çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Yani bireyler olarak bize bakarak İslam dini budur'u dedikleri zaman çok ciddi şeyler çıkabilir. Olumsuz anlaşılmalar çıkabilir. Halbuki dinin kendisinde bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve evrensel olan dinamikler var. Böyle baktığımızda yani uygulama itibariyle şu an günümüzde görmüş olduğumuz katılım finansın yansımaları gerçekten olması gereken bu mudur sorusunun cevabında maalesef budur diyemiyoruz. Çünkü gidilecek daha çok yol var. Nerede daha çok yol var? Bir kere insanların bunu bilmesinde, bildikten sonra doğruluğuna inanmasında, inandıktan sonra da hayatlarına uygulamasında gidilecek çok mesafe var. Yani burada sadece %2'lik yani finans sektöründeki payına baktığımızda da şu an %5'lik 6'lık payı gördüğümüzde daha gidilecek çok yol var. Yani insanların bilmesi, bilgilenmesi noktasında, insanlara anlatılması noktasında daha gidilecek çok yol var. Almış olduğu paya baktığımızda bu sistemin gerçekten ekonominin ve insana en uygun şekilde olması noktasında anlatılması ve uygulanması gereken daha çok gidecek yol var. Yani biz özellikle bu 2001 yılında çıkan krizde, 2008 ve 2009'da dünyada yaşanan krizde hem içeride hem dışarıda şöyle bir şey vardı, kabul vardı. Doğrudur bu kabul. İslami finans sistemi ya da işte bugünkü daha geniş kapsamlı olması için, çünkü dinin ismini bir finans sistemine vermek bir taraftan tehlikeli, uygulamalardan dolayı dine bir halel gelmemesi açısından katılım finans sistemine baktığımızda krizlerin önleyici bir tarafı var. Ama gerçek anlamda yapılan katılım finanstan bahsediyoruz. Nedir gerçek anlamda yapılan katılım finansı, finansmanı? Gerçek ticarete dayanan, gerçek ihtiyaca dayanan bir finansman modeli. Dün ve bugünkü oturumlarda da birçok katılımcı özellikle bu konuya vurgu yaptı. Şu an dünyanın gelmiş olduğu bir nokta finans mühendisliğinden kaynaklanan günlük yapılan ticaret hacminin gerçekten ihtiyaca dayalı, gerçekten üretime dayalı, gerçekten insanların taleplerine dayalı olan ticaret toplam ticaretin içerisinde %5'i geçmiyor. Yani bir gün içerisinde atıyorum 100 birimlik bir ticaret varsa sadece bunun maksimum 5 birimlik kısmı gerçek üretimden kaynaklanan bir talep. Geri kalanı ne pekala? Geri kalanı özellikle paradan para üretmeyi, paradan para kazanmayı mühendislik becerisi olarak, finans mühendislik becerisi olarak ortaya koymuş ve şu an dünyada oluşmuş sermayelerin para kazanması anlamında yapılan işlemlerden kaynaklanıyor. Bunu biraz somutlaştırırsak şöyle ifade edebiliriz. Yani benim petrolle herhangi bir işim yok. Ama o gün yapmış olduğum analizlerde petrol fiyatlarının yukarı gideceğini ve bana para kazandıracağını düşünüyorsam ben elimdeki geniş finansman kaynaklarıyla petrol ticareti yapıyorum. Sözleşme alıp sözleşme satıyorum. Gerçekten benim petrolle herhangi bir işim yok. Yani dolayısıyla üretilen petrol 10 birimlik petrol. Bakıyorsunuz günlük o 10 birimlik üretilmiş petrol üzerinde 100 birimlik işlem yapılmış. Yani gerçek olmayan bir ticaretten bahsediyoruz burada. Biz burada tabii özellikle yani finans tarafında İslami hassasiyetlerin değerlendirmesi noktasında katılım bankalarının her birinin danıştığı, yani ister içeride olsun ister dışarıda olsun, yurt dışındaki katılım bankacılığında özellikle İslami kuralların uygulanması noktasında organizasyon şemasında ciddi bu anlamda şeria board diye tabir edilen İslami usullere uygun olup olmadığını denetleyen organizasyon şemasında çok kuvvetli yapılar var. Bizde bu yapı daha çok danışmanlık seviyesinde geçmekte. Dolayısıyla danışmanlık seviyesinde olduğu için de yani her kurulun, her kuruluşun kendi bünyesinde danıştığı yapılar var. Biz bu konuda özellikle yani çok istifade ettiğimiz, kendisinden çok faydalandığımız Hayrettin Karaman Hoca'dan, Profesör Doktor Hayrettin Karaman Hoca'ya sorduğumuz şeylerde özellikle ticaretin, gerçek ticaretin fonlanmasında çok büyük bir hassasiyet gösterilmektedir. Yani bu işin özünde gerçek ticaret var. Gerçek ticarete dayanmayan bir finansman modelinin öyle ya da böyle şu an dünyanın yaşamış olduğu, kapitalist sistemin yaşamış olduğu krizleri çıkarmaya meyyal olduğu. Çünkü yani bir taraftan işte sizin buğdaya ihtiyacınız var, insanlarınıza ekmek tedarik etmek için. Öbür tarafta buğdayla hiç ilişkisi olmayan, buğdayla hiç teması olmayan insanların yani karlı gördükleri için o alana yüklenip orada normalde olmayan bir talep oluşturmaları. Bu talep doğrultusunda fiyatların yukarı gitmesi ve o buğdayı, o un alacak parayı bulamayan insanların aç kalması gibi bir sonuç çıkarıyor. Yani şu an geldiğimiz nokta şu, özellikle finans mühendisliğinin üretmiş olduğu ürünlerden dolayı emtiaların fiyatları olandan daha yukarı seviyeye gidiyor. Hele bu gıda ise birçok insanın bu anlamda aç kalmasına, birçok insanın bu anlamda sıkıntı çekmesine sebep oluyor ki mesela Afrika'ya gittiğimizde şunu görüyoruz. Özellikle o ülkelerin üretmiş olduğu tarımsal ürünlerde o ülkeden bir Allah'ın kulu o ürüne dokunmaksızın daha gelişmiş ekonomilere orada üretilmesine rağmen daha gelişmiş ekonomilere transfer olan ürünler görüyoruz. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimizde yani dünyanın gelmiş olduğu kapitalist sistemin gelmiş olduğu noktada ihtiyaca insanın temel alındığı, insanın odağına konduğu bir ekonomik düzenden ziyade eldeki kaynakların, eldeki finansal güçlerin nasıl büyütüleceği ile alakalı bir yaklaşım var. Bu da her geçen gün özellikle gelir paylaşımında dünyanın inanılmaz bir uçuruma doğru gittiğinin de çok net göstergesi. Özellikle hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde çok net bir şekilde yani nüfusun çok az bir kısmı ekonominin ve o ülkedeki varlıkların önemli bir kısmını kontrolünde tuttuğunu görüyoruz. İşte katılım finans sistemi bu anlamda gerçekten işletildiğinde, gerçek ihtiyaca dayandığında küçük işletmelerin, şahısların, şahıs işletmelerinin büyüyebileceği, onlarla alakalı yapı kurabileceği bir düzen olarak, bir sistem olarak düşünülmüş ve tasarlanmış bir özelliği var. Peki uygulamada böyle mi? Uygulamada maalesef tam böyle olduğu söylenemez. Şöyle diyeyim, bu sistem ilk kurulduğunda özellikle yani 4 temel fonlama biçimi var idi. Bunlardan bir tanesi peşin alınıp vadeli satılması. Yani sizin bir mala ihtiyacınız var. Ona ihtiyaç duyan insanların sizden talep etmesi halinde siz bunu peşin olarak alıp ihtiyaç duyana vadeli olarak satmanız. Buna işte murabaha sistemi deniyor. Onun haricinde 2 tane ortaklık sistemi var. Birisi müşaraka, birisi mudaraba. Dolayısıyla buradaki şeyden bir tanesinde bilginiz var, paranız yok. Öbüründe hem bilginiz hem paranız var ama kendinize bir ortak arıyorsunuz. Bu anlamda kurgulanmış bir yapı. Bir de icara dediğimiz yani bugün hayatımıza leasing olarak girmiş yapı var. Şimdi murabaha sistemi yani peşin al vadeli sat konusu aslında o dönem itibariyle yani 1980'li yılların işte ikinci yarısında rahmetli Özal'ın ilk bu finans sistemini Türkiye'ye getirdiği dönemde yani İslami anlamda bu işe hüküm verecek olan insanların istisnai bir iş olarak fetva verdikleri bir konuydu. Yani peşin alıp vadeli satılması yani ta ki bu ortaklık kültürü, ortaklık bilinci gelişinceye kadar değerlendirmesi gereken istisnai bir hüküm olarak ortaya konmuştu. Ve şöyle bir yaklaşım vardı. Dünkü sunumlardan bir tanesinde de çok net bir şekilde ifade edildi. Özellikle Doktor Mustafa Özel'in anlattığı yani başından itibaren bu sistemin içerisinde olan bir kişi olarak anlattığı çok hoş şeyler vardı. Onlardan bir tanesinde zaman bulursam inşallah aktaracağım. Orada ilk kuruluşta yani sistem ölü doğmasın diye başlangıçta %90'ı murabaha yani peşin al vadeli sat sistemiyle geri kalan işte %10'luk kısmı da işte müşaraka ya da mudaraba dediğimiz yani ortaklık sistemiyle başlansın. Önümüzdeki işte bir 5 sene sonra bu ortaklık sisteminin katılım bankacılığı içerisindeki katılım finansmanı içerisindeki payının artılması noktasında bir düşünceyle yola çıkmışlar. Çok iyi niyetli bir hareket çünkü insanların bazı şeyleri algılaması ve onları hayata geçirmeleri için zamana ihtiyaç var. Ve orada tahmin edilen şey işte 20-25 yıl içerisinde en azından bu sistem içerisinde kullandırılan fonların %50'ye kadarlık olan kısmının ortaklık bazlı işlemler olması düşünülmüş. Fakat günümüze geldiğimizde ne kadar acıdır ki şu an neredeyse katılım bankalarının bilançolarına baktığımızda %99 oranında peşin al vadeli sat, yani murabaha sistemi ön plana. Yani en başlangıçta bu işin kurucu zihniyetinin düşündüğü, zaman içerisinde öngörmüş olduğu hadise, yani oradaki %10 bile yok artık. Yani neredeyse %99-98 oranında murabaha sistemine, peşin al vadeli sat sistemine dönmüş durumda. Peki bu bize ne getiriyor? Bu bize şunu getiriyor. Bizim ortak iş yapma noktasındaki asıl bize önerilen, gerçekten insanların, ki yani bu bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde uygulanmış olan, işte insanların sermayelerini bir araya getirerek yapmış oldukları ticaretten başka bir boyuta gidiyor. Yani klasik bankaların uygulamış olduğu işletme kredilerine benzer bir modelin, sizin alternatif diye koymuş olduğunuz bir modelin tamamına hakim olması anlamına geliyor. Dünkü oturumlarda az önce ismini zikrettim, Doktor Mustafa Özel'in söylemiş olduğu çok hoş bir ifade var. Biz bu sistemi niye büyütemedik dediğinde, yani ortaklık sistemini niye büyütemedik dediğimizde, onun iki yaklaşımı var. Hak bilir ve iş bilir olmak noktasında iki kelime kullandı. Benim çok hoşuma gitti. Hatta sosyal medyada da paylaştım bunu. Nedir hak bilir olmak ve iş bilir olmak? Sizin elinizde güzel bir işiniz var. Yani kaynağa ihtiyacınız var. Geliyorsunuz işte katılım bankasından, siz şey istiyorsunuz, kaynağı istiyorsunuz. Ama katılım bankalarında bu işi tam anlamıyla, yani reel sektör işi olarak bilmedikleri için siz zaman içerisindeki burada lehiniz olan şeyleri kendi cebinize ya da kendi lehinize kullanabiliyorsunuz. Burada iş bilip hak bilmemek diye anlattı Mustafa abimiz, sağ olsun. Diğer ayakta ne var? Hakkı bilip işi bilmeme. Yani evet, inanç olarak hassassınız ama ticarette nasıl para kazanacağınız noktasında şeyi bilmiyorsunuz. Bu sefer de vermiş olduğunuz kaynakları, yani hak bilip işi bilmeyen insanlar elinde helal olmak gibi bir ihtimal var. Dolayısıyla katılım sisteminin ya da insani finans sisteminin olabilmesi için, cümleyi aynen söylüyorum, hak bilir ve iş bilir insanlar var ise insani finans olmak mümkün olur. Aksi takdirde insani, İslami ya da katılım finans diyeceğimiz şey bir hayal olmanın ötesine geçemez. Dolayısıyla bizim hakkı bilen, işi bilen insanlarımızın şu anki katılım finans sistemine doğru projelerle yaklaştıklarında, yani işlerin daha büyüyeceği, bu anlamda en azından katılım finans sistemi içerisinde reel sektörü daha doğru anlayacak, sadece teminatlar üzerinden gitmeden İşin kendisinin de fonlandığı, işin kendisinin de bir kar zarar ortaklığı çerçevesinde değerlendirildiği yapıya doğru kayma ihtimali var. Burada müthiş bir potansiyel var çünkü. Yani olaya klasik bankaların, ticari bankaların %95'lik payını genişletmek, oradan bir pay almak anlamında söylemiyorum. Yani burada yeni bir pastanın oluşturulması söz konusu. Çünkü şu an Türkiye'de olmayan bir şey. Yani elinde kaynağı olan insanların, doğru işi geliştirmiş olan insanlara ve işletmelere, hadi gelse benim kaynağım, senin iş bilgin, beraber iş yapalım demek, şu an mevcut bankacılık sisteminin ya da finans sisteminin dışında olan bir hadise. Bu işletilebilmiş bir konu değil. Dolayısıyla bunun işletilmesiyle beraber ekonominin yeniden büyüyebileceği, yeniden dizayn edilebileceği bir alan var. Onun için bu katılım finans sistemi, yani yeni yeni tartışılan, büyük organizasyonlarla tartışılan bu yapının önümüzdeki dönemde doğru zemine oturtulduğunda ciddi katkılar sağlayacağına dair inancım her geçen gün artıyor. Dün de bunun bir teyidiydi. Burada ihtiyaç duyduğumuz tek bir şey var. İnsanların bildikleri, gerçekten bildikleri işleri finans kuruluşlarına, katılım finans sistemine doğru anlatmaları. Katılım finans sisteminin de bu anlamda doğru değerlendirmeleri yapıp, yani işin ne olduğunu, işin detayına hakim olarak, yani fonlaması gereken işleri fonlama noktasında daha iştahlı, daha iştahlı, daha istekli olmasını sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu ekonomiyi büyütecektir. Yani şu an sıkıntısını yaşadığımız işte işsizlikle alakalı, sıkıntısını yaşadığımız kaynak üretmekle alakalı yeni bir açılım sağlayacaktır. Onunla alakalı da tabii bütün tarafların hareket etmesi gerekiyor. Dünkü toplantılarda özellikle Başbakan Yardımcısı, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek'in söylemiş olduğu bir şey var. Yani biz kamu otoritesi olarak bu işin siyasi sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak geliştireceğiniz ve özellikle bu ortaklığı canlandıracak her türlü talebinizin mevzuat altyapısını hazırlamaya ve ona destek vermeye hazırız gibi çok net açık bir ifade de kullanıldı. Şimdi geriye kalan bu sistem içerisinde yer alacak olan finans kuruluşları artı bu sistemde çalışmayı arzulayan gerçekten ekonomiyi bu şekilde büyütmeyi düşünen işletmelerin ve bireylerin çok net bir şekilde bir araya gelerek bu sistemi büyütecek adımlar atması. İnşallah o yönde adımlar atılabilir. Yani dediğim gibi bu mevcut ticari bankalardan alınmış bir paydan bahsetmiyorum. Hiç olmayan bir paydan, yeni oluşturulan bir pastadan bahsediyorum. Dolayısıyla payın büyütülmesi, yani zaman zaman duyuyoruz siyasiler, özellikle Cumhurbaşkanımız bunu çok zikrediyor. Katılım bankacılığının, katılım finans sisteminin işte %15'lerden, %25'lerden pay olarak almasını. Fakat şu ana kadar baktığımızda özellikle mevcut katılım bankalarının sermaye yapıları itibariyle baktığımızda genç kişilere ulaştıracakları ürünler noktasında atılması gereken daha çok ciddi adımların olduğunu görüyoruz. Yani yöneticilerine baktığımızda hepsi olayın farkında. Önümüzdeki zaman içerisinde bu farkındalık inşallah isteğe, oradan bilgiye, yeteneğe ve uygulamaya dönüşür. Yani ne kadar hızlı bir şekilde uygulamaya dönüşürse sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'ye gözünü dikmiş, kültürel anlamda Türkiye'den her açıdan destek bekleyen geniş coğrafyalarda etkisini bulacak bir hadisedir. Yani katılım finans sisteminin özellikle uzak doğudaki yani Müslümanların yaşamış olduğu ülkelerdeki uygulamalara baktığımızda yani klasik ticari bir bankadaki bir ürünün alınıp üzerine İslami denmesiyle bir ürün İslami olmuyor. Buradaki temel yaklaşım tarzı spekülasyondan ve fahiş olandan uzak durmaktır. Hiç unutmam Hayrettin Karaman Hoca'nın söylemiş olduğu bir şey vardı. Bir şeyin sadece İslami olması yetmez. Yani orada bir fahiş olan herhangi bir şeyin olmaması. Yani fahiş olan her şey aynı zamanda haramdır gibi bir ifade kullanıyordu. O onun ifadesi olduğu için rahatlıkla kullanıyorum. Yoksa ben fetva verecek konumda değilim. Dolayısıyla bizim hem insanların kullanabileceği ürünler geliştirmemiz hem de fahiş olandan uzak durmamız bu anlamda bizi farklı bir noktaya götürecektir. Dolayısıyla bugün ki ekonomi gündemi başlığını aslında iki başlıkta özetledik ya da bitirdik diyebiliriz. Birinci başlığımız belirsizlik dönemlerinde bireyler olarak, işletmeler olarak neler yapabileceğimiz noktasında. Oradaki tavsiyemiz alınan haberler karşısında sakin olunması, her duyulan haberden ya da her gelen dedikodunun üzerinden işlem yapılmaması, onun üzerine kafa yorulmaması. Ki bugünlerde bununla alakalı inanılmaz bir bilgi kirliliği var. İşte dövizin işte şu fiyatlara, sene sonunda şu fiyatlara geleceği, işte Merkez Bankası'nın dövizin yukarı gitmesini engellemek açısından yapmış olduğu uygulamaların başarılı olacağı ya da başarılı olmayacağı alakalı her kafadan bir yorum çıkıyor. Benim acizane tavsiyem, 30 yıldır ekonomi içerisindeyim, 30 yıldır finans sektörünün içerisindeyim. Lütfen kendi pozisyonunuzla alakalı, yapacağınız işlerle alakalı acele etmeyin. Sakin, gerçekten bu işi bilen insanlarla istişare ederek yürümeyi deneyin. Diğer konu da katılım finans sistemi. Katılım finans sistemi büyük ümitlerin, büyük beklentilerin olduğu bir yapı. Yani dünkü ve bugünkü yapılmış olan oturumlarda ki bu konuda MÜSİAD'ın ve MÜSİAD'da bu anlamda çalışan arkadaşların gayretlerinden dolayı gerçekten takdire şayan işler yapmışlar. Burada bu konunun daha fazla tartışılarak sadece Türkiye için değil bütün dünya Müslümanları hatta Müslüman olmayan insanlar için de spekülasyona dayanmayan, gerçek ticarete dayanan, gerçek ihtiyaca dayanan insanın kapitalizmin ve para kazanmanın araçlarına, oyuncaklarına kurban edilmediği bir yapının kurulabileceği adımlar atılıyor. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde bununla alakalı daha fazla konuşur, daha fazla tartışır hale geliriz. Bir şeyi tartıştığımızda onunla alakalı gerçekten güzel sonuçlar karşımıza gelebilmekte. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde ekonomi dinamik bir yapı. Kurumlarıyla, araçlarıyla herkesi etkileme biçimiyle. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde şu an zaman zaman işte ülkemizle ve ekonomimizle alakalı operasyonel girişimlerin bulunduğu ve bizim ekonomik anlamda zor durumuna bırakılarak ağır bedelleri ödetilmemiz noktasındaki kuvvetli işaretler ve inanç var. Bunun yaşanmadan ülkemizin gerçek hak ettiği ekonomik düzeye ulaşması sadece kendimiz için değil bütün dünyaya örnek olabilecek yapıları kurma noktasında adımlar atmamız gerekiyor. Burası da sadece başkalarına havale etmek değil, her bir birey olarak ister finans sektöründe çalışalım, ister reel sektörde çalışalım, bu konudaki bilgi birikimimizi, bu konudaki düşüncelerimizi açık yürekli ortaya koyabileceğimiz bir yapı ile yaklaşır isek mesafe alabileceğimizi ben düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bunları daha detaylı olarak işlem bazında düşünürüz. Ben Ünsal Sözbir, bir ekonomi gündemi programıyla bugün karşınıza çıktım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.